Ayrım 20, sayfa 244. Biraz geç de olsa gerçeği görmüştüm galiba. Genci de, orta yaşlısı da sıra evlenmeye gelince beni istemiyorlardı. Gül haber bile vermeden beni terk etmişti. Meral ise evlilik sorumluluğunu kaldıramayacağını beyan ederek uzaklaşmıştı. Sorun acaba bende miydi? Yoksa evlilik müessesesinde miydi? Kendime sade bir kahve yapıp, bir de nadir içtiğim prolardan birini yakarak koltuğa oturup düşünmeye başladım. Meselenin özü şahsımdan kaynaklanabilirdi tabii. Zira yeterince yaşlıydım. Gül için kabul edilebilir gerekçeydi bu. Ama ya Meral için? Aradaki 20 yıla rağmen Meral için de geçerli olabilir miydi aramızdaki yaş farkı? Beynimde şekillenen cevap olumsuzdu. Meral oturmuş, hayatı anlamış, yeterince olgunlaşmış bir kadındı. Ayrıca uyumlu bir çift teşkil ediyorduk. Başka bir ifadeyle onun için biçilmiş kaftandım. Bu koca adayında daha başka ne arayabilirdi ki? Kültürlü, maddi durumu iyi, görünürde sıhhi problemi olmayan, sadece yaşı ilerlemiş bir adamdım. Ama yine de düşünmeliyim demişti. Oysa asıl düşünmesi gereken bendim. Galiba asıl gerçeği kavramakta ben zorlanıyordum. Neden hayatıma giren kadınlarla hemen evlenmeyi istiyordum ki? Ne anlamı vardı bunun? Eşim ve Cihan'ın vefatından beri yalnız yaşamaya alışmamış mıydım? Gerçi yalnızlığa fazla alışmış ve bunca yıl tekrar evlenmeyi hiç düşünmemiştim. Şimdi bu konudaki ısrarım nedendi? Dertsiz başıma dert açacaktım. Meral bir zaviyeden haklıydı. Şimdi düşündükçe onu daha iyi anlıyordum. Evlilik sorumluluk getiriyor, yaşamımı kısıtlıyordu. Başıma buyruk, serazat bir hayat sürmüştüm bunca yıl. Şikayetçi miydim? Cevabım hayırdı. Bilakis rahat ve huzurlu olmuştum. Dilediğim kadınla da yaşayabilirdim evlilik vaadinde bulunmadan. Üstelik çapkın ve yaramaz bir erkek de sayılmazdım. Hele 70 yaşını idrak ettikten sonra. Daha da ilginci, kadınlar ilerleyen yaşıma rağmen hala beni havalı ve yakışıklı buluyorlardı. Hata bendeydi. Onlardan evlenme isteği beklemem gerekirken ikisine de ben teklifte bulunmuştum. Gerçeği yeni kavramış gibi boş kahve fincanını sehpanın üzerine bırakıp dudaklarımın arasına sıkıştırdığım puroyla koltuktan kalkıp banyodaki aynanın karşısına geçtim. Kendimi inceliyordum. Hiç de fena sayılmazdım. Saçlarım ağırmıştı ama hala gür sayılırdı. Yüzümde yaşlılık lekeleri olmamıştı henüz. Her ne kadar sırtımda biraz kambur varsa da giyinerek bu açığımı da kamufle ediyordum. Ani bir karara vardım. Evlenmeyecektim. Bunca zamandır sürdürdüğüm bekarlığa devam edecektim. Öylesi çok daha iyi değil miydi? Gül'ün gençliğine, Meral'in olgunluğuna takılıp kalmıştım. Ama neden evlenmeye kalkışmıştım ki sanki? Bekar kaldığım sürece karşıma daha nice güller ve meraller çıkmaz mıydı? Asıl hatayı ben işliyordum. Gerçeği biraz geç kavramış gibi rahatladım. Meral'in vereceği cevap da umurumda değildi artık. Umarım hayır derdi. Aceleyle tıraş olup duş aldım. Sonra giyinip sokağa fırladım. Belli bir amacım yoktu. Rahatlamak, özgürlüğümün keyfini çıkartmak istiyordum. Mesele bu kadar basitti. Mesela evli olsam, kendimi sokağa atmamın dahi açıklamasını yapmak zorunda kalacaktım karıma. Keyifle sokakta yürümeye başladım. Amaçsız ama huzurla dolaşıyordum. Hem şimdi son zamanlarda hayatıma giren iki farklı kadına da hak veriyordum. Evlilik insan tabiatına aykırı bir kurumdu. Doğal özgürlüğümüzü elimizden alıyordu. Yıllarca bu gerçeği yaşadığım halde farkına varamamıştım. Hava serin ama güneşliydi. Sahip olduğum özgürlüğün değerini idrak ederek epey yürüdüm. Sonra hafif yorgunluk hissederek cadde üzerindeki kafelerden birine girdim. Kış güneşinin keyfini çıkartmak için kapalı mekanlı değil, caddeye bakan açık alanda oturmayı tercih ettim. Henüz öğleye yakın bir vakitti. Kafe pek de kalabalık sayılmazdı. Genç bir anne hem kahvesini yudumluyor hem de pusetteki çocuğu ile oynaşıyordu. Az ilerideki bir masada yaşı geçkin iki kadın konuşuyorlardı. Caddeye iyice yakın bir masada da genç bir çift el ele tutuşmuş konuşuyorlardı. Of be dedim içimden. Özgürdüm artık. Hiç kimseye bir daha vaatte bulunmayacaktım. Yaşamın tadı buydu. Az kaldı büyük bir hata işleyerek özgürlüğümü yitirecektim. Hayatı kimseyle paylaşmamak en güzeliydi. Evet, ilerleyen yaşlarda yalnızlığınızı paylaşmak için kafa dengi birine ihtiyaç duyuyordunuz. Ama bunun bedeli sahip olduğunuz özgürlüğü yok etmek olmamalıydı. Tam o sırada az ilerideki masaya iki genç hanım gelip oturdu. Başka şartlar altında olsam başımı çevirip bakmam, ilgilenmezdim. Aslında yine ilgilenmemiş, sadece şöyle bir bakmıştım. İki genç hanım uzun karton bardaklardaki kahveleri yudumluyorlardı. Ben daha ziyade vardığım kararın rahatlığı içinde caddeden gelip geçenleri seyrediyordum. Bir ara nazarlarım yeniden o iki hanıma takıldı. Belki de caddenin kalabalığından bakışlarımı kaçırırken kısa bir an için oluşan bir göz teması. İkisi de beni süzüyorlardı. Hatta önce emin olamadım. Sonra belli etmeden ben de onlara baktım. Kısa göz süzmeler, fısıldaşmalar ve gülümsemeler oldu. Benim hakkımda konuştuklarını sezinledim. Yaşları 35 ile 40 arasında olmalıydı. Ayrıca o fısıldaşmaların kötü bir niyetle olmadığını da anladım. Bir beğeni, hoşa gidiş olduğu kesindi. Nitekim bir daha bakışmamışlar, ilgi göstermemişlerdi. Ben de gülümsedim içimden. Cami yıkılsa da mihrap hala yerli yerindeydi. Nerede olursam olayım, yaşlarına bakmaksızın kadınların dikkatini çekiyordum. O iki genç hanım fazla oyalanmadılar ve kahvelerini bitirip benden önce kalktılar. Sarışın olanı iskemlesini iterken sanki tesadüf eseri bakışları bir kere daha üzerime çevirdi. Gülümsemedi ama bir iki saniyelik bakışlarımız karşılaştığı anda yüzündeki beğeni ifadesini bir daha yakaladım. Kendime güvenim arttı. Demek daha her yaştaki kadının ilgisini çekebiliyordum. Aslında bunu anlamam için bu vakayı yaşamam şart değildi. 20'lik Gül'ün de 50'lik Meral'in de alakalarını toplamıştım. Bir süre arkalarından onların gidişini seyrettim. Eve döndüğümde moralim yerindeydi. Meral'le olan ilişkimizi düşünmeden yazımın başına oturdum. Siyasi hatıralarıma dönerken Gül'ü de anımsamıyordum artık. Olaylar yaşanmış ve bitmişti. O akşam belki Meral telefon eder diye bekledim ama aramadı. Arası da artık kendisine vereceğim bir cevabım vardı. Onu kırmadan, asla kabalaşmadan evliliğe hazır olmadığımı söyleyecektim. Hazır olmayan sadece o değildi. O sorumluluktan kaçıyordu. Ben de artık özgürlüğümü kaybetmek istemiyordum. İkimizin de makul birer nedeni vardı artık. Ertesi gün de Meral'den ses çıkmadı. Hiç oralı değildim. Sadece sorunun muallakta kalmasından huzursuzdum. Bir şekilde konuyu neticeye bağlamamız gerekiyordu. O haftanın sonuna doğru Meral'den beklediğim telefon geldi nihayet. Bana uğra, birlikte çay içeriz, hem de konuşuruz demişti. İkimiz de kısa telefon konuşması için de konuya temas etmiştik. Kanımca bir takım gerekçeler ileri sürecek, benden özür dileyecekti. Oysa vereceği menfi cevaba çoktan hazırdım. Üzüleceğimi, surat asacağımı, hele ısrar edeceğimi sanıyorsa müthiş yanılıyordu. Evet, ondan hoşlanmıştım. Şayet evlenmeye karar vermiş olsaydım bana iyi bir eş olabilirdi. Ama şimdi pek umursamıyordum. Akşamüstü çay vakti gelince itina ile giyindim. Yeniden tıraş oldum. Bol miktarda aftershave sürdüm yanaklarıma. Saçlarımı fırçaladım. Ağırdan alacak, hiç üzerinde durmayacaktım. Hatta arkadaş olarak kalalım, bu hayatı bir süre daha sürdürelim filan tekliflerine de hayır demeyecek, tabii neden olmasın gibi laflarla oyalayıp üstüne düşmeyecektim. Nasıl olsa beni arayacaktı. Benim gibisini zor bulurdu. Kendimden emin ve kararlı bir şekilde evine gittim. İnsanın kararlı olması atacağı adımlar için hem güvence hem de rahatlama vesilesiydi. Asansörden inip kapıyı çaldım. Her zamanki gibi kapıyı kendisi açtı. Gayet güler yüzlüydü ve alışmadığım kadar makyaj yapmıştı. İşin tuhaf tarafı tek kelime etmeden birden bana sarılıp kollarını boynuma dolamış, ateşli bir şekilde dudaklarımdan öpmeye başlamıştı. Şaşırmıştım. Bana hayır cevabı verecek bir kadın için bu karşılama sahnesi mübalığıydı. İçime bir kuşku düştü. Yoksa evet teklifini kabul ediyorum mu diyecekti. Birden evlilik teklifini onaylamaya hazır olduğu duygusuna kapıldım. Zahir cevap vermekte gecikmiş olması bir tür özür dileme, gönlümü alma dürtüsü ile bana sarılıp öpmeye başlamıştı. Hafifçe boynuma dolanan kollarını tutup indirmek istedim. Direndi. Bu defa öpüşmeyi bırakarak başını göğsüme dayadı. Kısık, pes ve hüzün dolu bir sesle fısıldadı adeta. Bana kırgınsın değil mi diye sordu. Aslına bakılırsa kırgın mıydım bilmiyorum. Ama içimde bir eziklik, küçümsenmiş olmanın yarattığı kompleks vardı. Meral'e şimdi daha uzak hissediyordum kendimi. Ama buraya onu incitmek için gelmemiştim. Hayır, kırgın değilim dedim. Boşuna inkara kalkışma. Hem kırgın hem de kızgınsın. En önemlisi de bana haksızlık ettiğinin farkında değilsin. Yok canım, haksızlık mı? Öyle mi düşünüyorsun? Evet sevgilim. Bana ilk defa sevgilim diye hitap ediyordu. İrkilerek yüzüne baktım. Kullandığı kelimeyi yadırgadığımı hissetmişti. Şaşırdın değil mi? Evet, seni seviyorum. Sana aşık oldum. Şimdi söyleyeceklerimi duyunca büsbütün şaşıracaksın. Bütün anlatacaklarım da doğrudur. İlgiyle süzdüm onu. Ne anlatacaksın? Senin hakkındaki bütün duygularımı. Hem de en başından itibaren. Yani 2-3 ay öncesini mi kastediyorsun? Hayır, çok daha öncesini. Yıllar evvelini. Bu kez pek bir şey anlamadan kara gözlerinin içine bakmıştım. Yıllar evveli mi diye kekeledim. Ne demek bu? Anlatacağım ama sakın gülmeyeceksin. Zira bu sırrımı hayatta kimse bilmiyor. Meral, Ne söylemeye çalışıyorsun dedim. Aslında ben sana yıllar önce Sofya'da aşık oldum. Yanlış anlama, bu tahmin ettiğin gibi bir aşk değildi. Aşırı bir beğeni ve takdir duygusuydu. O zamanlar çok genç ve yakışıklıydın. Her genç kızın hayaline girecek kadar. İnanmıyorum diye mırıldandım. O tarihlerde sen yeni evli, kocasına aşık bir kızdın. Bana aşık olmak da nereden çıkıyor? Düşündüğün gibi değil. Evet, kocamı seviyordum ama sana da hayrandım. Tabii çok da gençtin ve girdiğin her mecliste dikkatleri üzerine çekiyordun. Bu fiziki bir hayranlıktan çok, natıkana, inceliğine, kibarlığına duyulan bir tutkuydu. Misyondaki bütün kadınlar için için seni severlerdi. Bunu pek belli etmezlerdi ama kadınlar bazen bir araya geldiğimizde de itiraf ederlerdi. Biraz abartmıyor musun Meral diye söylendim. Hayır, sana gerçeği söylüyorum. O halde diye mırıldandı. Gözleri buğulanır gibi oldu. Ama sen karına, Vecihe Hanım'a aşıktın. Sizinki örnek bir evlilikti. Nitekim onu hiç unutamadın. Meral, aradan çok uzun zaman geçti. Karımı kaybedeli yıllar oluyor dedim. Yüzüme kuşkuyla baktı. Onu unutamadın değil mi? Hala anılarında yaşatıyorsun, buna eminim. İçimi çektim. Belki haklısın, onu çok sevmiştim. Mükemmel bir hayat arkadaşı olmuştu bana. Gerçekten kusursuz bir kadındı. Ama ne yazık ki ölenle ölünmüyor. Hayat devam ediyor. Acı da olsa, zor da olsa yaşamı sürdürmek zorundayız. Bunun başka çaresi yok. Mesele de burada Orhan, dedi. Ölmüş bir kadının gölgesinde yaşayamam. Evlendiğimizde her an beni onunla karşılaştırmana dayanamam. Buna tahammül edemem. Gayri ihtiyari gülümsedim. Unutmak da Tanrı'nın kullarına ihsan ettiği bir imtiyaz. Şayet unutamasaydık, çektiğimiz acılara katlanamazdık. Sen de Hüsnü'yü sevmiştin. Ama 10 sene sonra onun acısını eskisi gibi yaşamıyorsun değil mi? Aksi halde benimle evlenmeyi düşünür müydün? Bilmiyorum, diye mırıldandı. Evet, ben de Hüsnü'yü sevmiştim. Ama senin karına olan aşkın, benim Hüsnü'yü olan sevgimin yanında devede kulak kalır. İşte sana evet diyemememdeki tek endişem buydu. Ona yeniden sarıldım, göğsüme çektim. Saçlarını koklayıp öptüm. Meğer ne saçma sapan şeyler düşünüp üzülmüştüm. Böyle bir gerçek ile karşılaşacağım doğrusu hiç aklıma gelmemişti. Hayrettir, mutluydum. Gururum okşanmıştı. Dilimin ucuna kadar gelen sözleri Meral'e söyleyememiştim. Daha 3 ay evvel 20 yaşlarındaki bir kıza delice tutulduğumu anlatamazdım. O zaman hakkımda ne düşünürdü acaba? Vecihe ile yaşadığım evlilikten sonra ilerlemiş yaşımda olmayacak bir aşka tutulmamın, onda yaşatacağı şok çok yıkıcı olabilirdi. Evime döndüğümde beynimde hala bu soru vardı. Yaşanmış bir olayı ondan gizlemekle yalancı durumuna düşmüştüm. Kendime göre hafifletici sebepler buluyordum tabii. Bekar bir erkektim ve doğal ihtiyaçlarımın giderilmesi için hayatıma gelip geçici kadınların girmesinden daha tabii ne olabilirdi? Ama Gül'le olan ilişkim gelip geçici miydi? Şayet Gül evlenme teklifime sıcak baksaydı, hiç düşünmeden onunla evlenmeye kalkışmayacak mıydım? Gerçi bunun saçmalığını şimdi daha iyi takdir ediyorum. Ama uçurumun kenarından dönmüştüm. Az kaldı inanılmaz bir tutkunun kurbanı olacaktım. Sağduyum, iradem, makul karar verme mekanizmam o sıralar çökmüştü. Bir tür batağa saplanmak gibi bir şeydi bu. Çırpındıkça daha derine gidecek, sonunda boğulacaktım. Kaçınılmaz bir sondu. Neyse ki birden ilişkiyi kesmiş, hayatımdan aynı hızla çıkıp gitmişti. Ama bir anlamda ona çok şey borçluydum. Gül benim için bir tür rehabilitasyondu. Onunla hayata dönmüştüm. Yaşamın değer ve kıymetine onunla kavuşmuştum yeniden. O bir uyarıcı, beni yeniden yaşama kavuşturan bir aracıydı. Yıllar süren içe kapanıklılığımdan onun sayesinde kurtulmuştum. Beni evimden sokağa çıkaran, hayatın unuttuğum zevklerini yeniden yaşatan, bir grup veya mehtabı izlerken duygulandıran, yediğim yemediğin, içtiğim içkinin zevkine eriştiren, kısaca beni hayata döndüren insandı. Onunla var olduğumu bir kere daha hissetmiştim. Zaman zaman düşündüğüm oluyordu. Gül benim için neydi? Galiba buna verecek en iyi cevap onun bir cerrah, operatör olduğuydu. Gül içimdeki habis bir uru çekip çıkarmıştı. Yaşama dönmemin kutsallığını, hayatın nimetlerini kazandırmıştı bana. Onu kaybedince önce sarsılmıştım. Ama bu sarsıntının hiç de önemli olmadığını, asıl kazandırdığı hasretler yanında üzüntümün çok yetersiz olduğunu anlamıştım. O bir tutkuydu. İnsanın hayatına kasırga gibi giren, esip uçuran, sonra şiddeti geçince fırtınanın ardından etkilerini gösteren tatlı bir dinginlik, sükunet, huzur ve rahatlıktı. Ona çok şey borçluydum. Hatta hayatımı ve bugünkü mutluluğumu. İnsan onun gibi birine ömrü hayatında çok az rastlardı. Tek şanssızlığım zamanlamaydı. Onunla 25 yaşımda karşılaşsaydım, bugün dünyanın en şanslı insanı olarak görebilirdim kendimi. Ne yazık ki kader onu karşıma çok geç çıkarmıştı. Ya şimdi? Ona hala sevdiğim söylenebilir miydi? Artık bunun cevabını rahatlıkla verebilirdim. Hayır, kesinlikle hayır, onu sevmiyordum. Bundan kuşkum yoktu. İşlevini tamamlamış ve aynı hızla hayatımdan çıkmıştı. Ona çok şey borçlu olduğumu kabul ediyordum ama hepsi o kadardı. Sıcak bir minnet duygusu fazlası değildi. Vardığım bu hükmün beni rahatlatmıştı da. Artık kendimi daha özgür hissediyordum. Hiç kuşkusuz gül anılarımın arasında seçkin bir yer tutacaktı. Onu her zaman minnet ve şükranla anacaktım. Bu ona karşı duyduğum bir borçtu. Ayrım 20, sonu. Bu ayrımda geçen yabancı kelimeler. Aftershave. A, F, T, E, R, S, H, A, V,